Ayrım 8. Sayfa 111. Veda. Karmaşık duyguların sarmalında soluksuz kalmıştı Keder. Bir bilinmeze doğru yürüyecek olmanın ürküntüsü ve geride bırakacaklarından vazgeçememenin yüreğine saldığı hüzünle eşyalarını toplamaya koyuldu. Ağırdan alıyordu yaptığı işi. Kaçınılmaz sonu elinden geldiğince geciktirmek ister gibi. İnsanın doğup büyüdüğü, o güne kadar havasını soluduğu, suyunu içtiği, acısıyla tatlısıyla pek çok şeyi yaşadığı topraklardan ayrılması kolay değildi. Üstelik buradaki düzenin aynısını bir başka yerde kurabileceklerinden de kuşkuluydu Keder. Köklerinden koparılmış bir ağaç farklı bir coğrafyada, farklı iklimlerde yeniden kök verip aynı canlılıkta hayatiyetini sürdürebilir miydi? Doğruydu. Burada sürdürdüğü hayat hiç de iç açıcı sayılmazdı. Ama bu topraklarda açmıştı gözünü. Ne yaşadıysa bu topraklarda yaşamıştı. Daha da önemlisi, bütün sevdikleri bu toprakların üzerinde yaşıyordu. Hepsini, bugüne kadar benim diye bellediği her şeyi geride bırakıp yollara düşecek olmak ürkütüyordu Keder'i. Gidecekleri yer dillere destan, düşlere mekan İstanbul olsa da. İnsanıyla güzeldi şehirler, koynunda yaşayanlarıyla, anası, kardeşleri, hatta bir isimden ibaret olsa da babası. Yanı sıra gelin geldiği ev, anası kadar sevdiği kaynanası, ara sıra iğnelemekten geri durmasalar da kardeş bildiği elçileri, kocasından görmediği ilgi ve ihtimamı esirgemeyen kayınları, kayın çocukları, hepsini. Ama hepsini deliler gibi özleyeceğinden emindi. Fazla eşyaları yoktu. Kendilerine ait tek göz odadaki yorganları, yastıkları denkleyip iki büyük kurca doldurdular. Giyeceklerini, çocukların öteberisini koydukları iki bavulla birkaç küçük torbaydı memleketten götürecekleri. Yeni ev düzeceğiz diyordu İsmail. Yeni şehre yeni eşyalar alacağız. Kederin üzerine yapışıp kalmış hüznün ve burukluğun zerresi yoktu İsmail'de. Bir an önce bayram yerine gitmeye can atan çocuğun sabırsızlığı okunuyordu gözlerinden. Her şey hazırdı. Buradaki nasibimiz bu kadarmış deyip yola koyulacaklardı. Ama öncesinde işin en zor kısmını, ayrılık ve veda faslını göğüslemeleri gerekiyordu. Baba evine doğru yürürken ayakları geri geri gidiyordu Kederin. Garip bir şekilde suçlu hissediyordu kendini. Sevdiklerini, onu sevenleri boynu bükük bırakacak olmanın getirdiği suçluluk duygusuydu yüreğine çöreklenen. Babaannesi Fatma Hanım'ın elini öptü önce. Tekrar tekrar sarıldı kardeşlerine. Anasının önüne geldiğinde bütün gücünü yitirmişti. Amansız sıçkırıklarla sarsılıyordu bedeni. Ana kız gözyaşları içinde kenetlendiler birbirlerine. Sıra babasıyla vedalaşmaya gelmişti. Özellikle Servet'in evde olduğu zamanı seçmişti Keder. Öncesinde ne yaşanmış olursa olsun, babaya veda edilmeden düşülmezdi gurbet yollarına. Hayretti. Babasının gözlerinde ilk kez sıcak, hatta sızılı bir ifade yakalamıştı Keder. Eğildi. Servet'in uzattığı eli öptü. Tam geri çekilecekti ki, İki eliyle omuzlarından tutup Keder'i kendine çekti Servet. Başını göğsüne bastırdı. Saçlarını okşadı. Usulca öptü yanağından. İlk kez baba şefkatinin sıcaklığını yüreğinde hissetti Keder. İlk kez öpmüştü onu babası. İlk kez okşamıştı saçlarını. Neden, neden, neden diye haykırmak, isyan etmek geldi içinden. Bunları yaşamak için bu topraklardan savrulup gitmesi mi gerekiyordu Keder'in? İlk kez elinin sıcaklığını üzerinde hissettiği babasından kopmak, annesinden, kardeşlerinden ayrılmaktan da zor geldi Keder'e. Sicim gibi akan gözyaşlarını elinin tersiyle sildi. Doğduğu günden o ana kadar yüreğinde gizli saklı büyüttüğü onulmaz hasretiyle sarıldı babasına. Servet de en az Keder kadar perişandı. Evde gözünün önündeyken, evlenip gittiğinde bir adam ötesindeyken görmezden geldiği, saçma sapan saplantıları uğruna yıllar yılı yok saydığı kızına yaptıklarının, ama daha çok da yapması gerekip yapamadıklarının kefaretini ödüyor gibiydi. Gurbetlik zordur dedi. Baktın yapamıyorsun, yaban ellerinde kocan seni üzüyor, çeker gelirsin. Kapı gibi baban var arkanda, yer mi yok sana? Baba evin ne güne duruyor? Kapı gibi baba, baba evi. Ah benim babam, neden bu kadar geç? Bu evin evladı olduğumu üstümüze gurbet ve hasret kabusu çökmeden çok daha önce hissettirseydin ya bana. Armut dibine düşermiş. Uzun ve zorlu bir yolculuktu. Eşyaları trenin ambarına vereceğini, kompartımanında tutmayı tercih etmişti İsmail. Denkleri, bavulları, torbaları yerleştirince ancak oturabilecekleri kadar bir yer kalmıştı kendilerine. Raylarla çelik tekerler arasında uyumlu beraberliğin kulaklarına yansıttığı sesin tek düzeliği uyuşturmuş gibiydi kederi. Önünde oturduğu, kirden pastan buzlu cama dönüşmüş pencerenin dışında hızla akan ve her saniye şekil değiştiren manzara, geri dönüşsüz yolculuğun dehşetini haykırıyordu suratına. Kat ettikleri her karış yol, geride bıraktıklarından biraz daha uzağa taşıyordu onları. Gözlerini sımsıkı kapadı keder. Zaman ve mekan kavramını yitirmeye dünden razı, huzursuz bir uykuyla buluşturdu bedenini. Trenin güçlü sarsıntılarla titreyerek durmasından mı, yoksa İsmail'in sesiyle mi ayılıvermişti bilemedi. Amma uyudun be kadın diyordu İsmail. Kayseri'ye geldik. Tren en az yarım saat durur burada. İnip yiyecek bir şeyler alayım ben. Kanyanası eltileri yolluk yapmak için ısrarcı olmuşlardı ama İsmail şiddetle reddetmişti bütün teklifleri. Onların hazırladığı tek lokma geçmez benim boğazımdan demişti kedere. Neyin kiniydi, neyin nefretiydi anlayamamıştı keder. Düşman mıydı anası, gelinleri? Yolluk yerine zehir mi koyacaklardı yanlarına? Veda faslını da kısa kesmişti İsmail. Ama keder evde kim var kim yok, en küçükten en büyüğe herkesle kucaklaşmış, her kucaklaşmada da inci tanesi yaşlar dökmüştü gözlerinden. O anları hatırladıkça içi burkuluyordu hala. Ama onu en çok etkileyen, babasıyla yaşadıkları o dokunaklı veda sahnesiydi kuşkusuz. Kendini bildi bileli sıcaklığını, şefkatini içinde hissedemediği babasına kavuşmanın sevincini doyasıya yaşayamadan ayrılıkla buluşuvermişti kısacık beraberlikleri. Perişandı keder. Zihnine kazınmış veda sahnelerini tek tek seyrediyor, her seferinde bir öncekinden daha koyu ve karanlık bir dehlizde buluyordu kendini. İsmail'in elinde iki küçük torbayla kompartımana girmesiyle daldığı alemden güçlükle ayrıldı. Beyaz peynir, domates, salatalık, ekmek, birer kutuda ayran. Torbaların birinden plastik bir tabakla çatal bıçak çıkardı. Ekmeği, peyniri, domates ve salatalıkları doğradı, kocasıyla çocuklarının önüne koydu. İsmail, Nusret ve Nevzat iştahla yemeğe koyuldular. Onları seyretmekle yetindi keder. Ağzına tek lokma koyacak hali yoktu. ''Ne duruyorsun öyle karşımızda kazık gibi?'' dedi İsmail. ''Yesene sen de.'' Ses etmedi keder. Çatalının ucuyla peynirden bir parça alıp ağzına attı. Gerisini getiremedi. Kocasının, çocuklarının onunla ilgilendikleri yoktu zaten. Birden karşısında bir değil, üç tane İsmail görür gibi oldu. Oğlanların ikisine ne kadar çok benziyorlardı İsmail'e. Hem kalıp hem de huy olarak. Yaz başında ilkokulu bitirip diplomasını almıştı Nusret. Yaşından büyük gösteriyordu. İri yarı cüsseli olacaktı besbelli. Şimdiden babasının omzuna geliyordu boyu. Nevzat ise 4. sınıfa geçmişti. Pek boy atamamıştı daha. Ama topaç gibi tıknaz, toraman bir oğlandı. Sevgi dolu bakışlarıyla okşadı oğullarını keder. Tek umudu onlardı. Şu en sıkıntılı anında bile onların sayesinde ayakta durabiliyordu. Birden aklına geliveren bir düşünceyle aydınlandı yüzü. İsmail dedi gülümseyerek, İstanbul'daki okullar bizim memlekettekilerden daha iyidir değil mi? Nusret'le Nevzat daha iyi okullarda okurlar orada ha? Ne okuması be? Dedi İsmail ağzı dolu dolu. Okuyup da vezir mi olacaklar başımıza? Nusret ilkokulu bitirdi ya, yeter. İki yıl sonra da Nevzat. Ellerin kapısında kul köle olacaklarına, babalarının yanında beyler paşalar gibi çalışıp paralarını kazanırlar. Umutlarının yerle bir olduğu andı. Kararı vermişti tüm dünyası kederin. Oğulları. Kahve köşelerinde çırak niyetine çalışacaktı ikisi de. Oysa ne düşler kuruyordu keder onlar için. Okuyup devlet kapısına memur olacaklarını hayal ederdi hep. Elleri kalem tutacak, yaptıkları işin bir adı olacak, çevrelerinde itibar göreceklerdi. Dikkatle baktı Nusret'le Nevzat'ın yüzlerine. Hayretti. Babalarının söylediklerine üzülecek yerde tam tersine sevinmiş gibiydiler. Derin bir of çekti keder. Büyüklerin söyledikleri doğruydu galiba. Armut uzaklara değil, tam dibine düşüyordu. Taşlar yerine otururken. Kesenin ağzını açmıştı İsmail. Kendini bildi bileli özlemini çektiği hesapsızca para harcamanın keyfini çıkarıyordu. Gerek ev gerekse dükkan için cebinden çıkan para hiç mi hiç gözüne batmıyordu. Önce buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlı ocak, bir gün sonra da salon takımı, karyolalar, yataklar geldi eve. Halı ve perde faslını sona bırakmıştı İsmail. Pencereleri gazete kağıdıyla kapatarak idare edeceklerdi şimdilik. Dükkanın tefriş edilmesi daha öncelikliydi çünkü. En iyisinden, en pahalısından masalar, sandalyeler alındı kahvehaneye. Ekoze desenli masa örtüleri, okey takımları, oyun kağıtları. Çay ocağı için çelik çaydanlık demlik takımları, bakır cezveler, çay ve meşrubat bardakları, tabaklar, fincanlar. Hepsi de yeterince müşteri edindiğinde yoğun kalabalıkları ağırlamaya yetecek miktarda. Keder de yerleşme telaşı içinde hüzünlerini rafa kaldırmış gibiydi. Yeni inşaatın temizliği ağır işti. Camları, kapıları, kireç tabakasıyla örtülü yer döşemelerini ovmaktan helak olmuştu. Neyse ki yalnız değildi. Gülistan ablası çocukları kaynanasına bırakarak İstanbul'un ta öbür ucundan yardımına koşmuştu kederin. 3 gün boyunca sabah geldi, akşam döndü evine Gülistan. Eve oturulacak hale getirmeden kederi tek başına bırakamazdı. O hafta sonu pazar sabahı Ahmet'le beraber geldiler. Ev hediyesi olarak Osmanlı motifleriyle bezeli bir taban halısı getirmişlerdi. Beraberce salona serdiler. Kederin tekrar tekrar teşekkür etmesine karşın İsmail'den çıt çıkmıyordu. Diğer odaların halıları içinde mağaza emrinizde dedi Ahmet. Gelir seçersiniz. Nakliye arabasıyla gönderirim ben. Yok be bacanak dedi İsmail. Zahmete değmez. Bizim buralarda da halıcılar var. Hem parasıyla değil mi? Üstelemedi Ahmet. Ruhsal yapısını az çok çözmüştü İsmail'in. Sunulan ikramı aşağılama olarak algılıyordu bacanağı. Uzak duruşu bundandı. Her fırsatta paradan söz ederek de senden aşağı değilim demeye getiriyordu. Önemli değildi. Herkes herkesi olduğu gibi kabul etmesi, kimse kimseyle görüşemezdi. İstanbul'a geleli 10 gün olmuştu. İsmail'in planladığı doğrultuda bir bir yerine oturuyordu taşlar. Kahvehanenin tüm eksikleri tamamlanmıştı. Dükkanın camına yapıştırdığı çay ocağına usta ve çırak aranıyor yazısıyla içeri doluşan çok sayıda aday arasından daha önce çaycılık yapmış Muhsin adında temiz yüzlü bir gençle gözüne saf ve itaatkar görünen 3 çırağı işe almıştı. Her şey tamamdı artık. Açılışa gelmişti sıra. Çarşının içindeki matbaada el ilanları bastırdı İsmail. Nusretli Nevzat'ı da çırakların yanına kattı. Çevredeki bütün dükkanlara dağıtıldı el ilanları. Evlerin posta kutularına atıldı. Açılış günü kimseden tek kuruş alınmadı. Bedavaydı her şey. İkramımızdır diyordu İsmail gelen ilk müşterileri. Güler yüzlüydü. Yapısına ters düşecek derecede sevecen ve sıcaktı davranışları. Müşteri veli nimetimizdir. Babasından aldığı belki de tek ders buydu. Hem ilk günün şerefine kasasından gidecek 3-5 kuruşun lafı mı olurdu? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmezdi. Umduğundan da kısa bir süre içinde beklentilerinin çok üstünde bir müşteri kitlesine sahip olmuştu İsmail. Emekliler, çevre dükkanlardan gelip çay kahve molası veren iş yeri sahibi komşular, okey ve pişti masalarını mesken tutmuş işsiz güçsüz takımı. Yanı sıra çarşı içindeki iş yerlerinden, dükkanlardan yağmur gibi yağan siparişler. Ocak başındaki Muhsin, çıraklar, Nusret, Nevzat ve oradan oraya koşturan İsmail zor yetiştiriyordu müşterilerin taleplerini. Her akşam topladığı hasılatın bir önceki günden fazla oluşu yüzünde güller açtırıyordu İsmail'in. Memnundu gidişattan. Aklımı seveyim diyordu. Ne iyi etmişim de kapağı İstanbul'a atmışım. Kalabalık evlere alışkın olan kederse kendi içinde gitgide ıssızlaşmaktaydı. Sabahları İsmail ile çocukları uğurladıktan sonra yalnızlığıyla baş başa geçiriyordu bütün gününü. Örgü, nakış, akşam yemeği hazırlığı. Yetmiyordu. Şehrin diğer ucunda değil de daha yakınında olsaydı keşke ablası. Ama o da çocuk sahibiydi. İşe gücü başından aşkındı. Bir hafta gelse sonraki hafta gelemiyordu. Daha fazla dayanamadı keder. Memleketteyken haftada bir anneme gidiyordum hiç değilse diye sızlandı İsmail'e. Ha ana ha abla. Neden ben de ablama gidemiyorum ki? Olumlu bir yanıt beklemiyordu elbet. Kocasını kızdırmak pahasına öylesine dökülüvermişti içinden geçenler. Şaşırmıştı İsmail. Böyle bir çıkışı beklemiyordu karısından. Başka zaman olsa ağzının payını verirdi ama keyifli günündeydi. Kahvehane dolup taşmıştı o gün. Dükkan açıldığından bu yana en yüksek hasılatı koymuştu cebine. Üsküdar dünyanın bir ucu be kızım dedi. Ama bir şeyler yaparız. Karın buzun ortasında açıvermişti mucizevi bir yedi veren güle elini uzatır gibi. Nasıl yani dedi keder. Şimdi sen ablama gitmeme izin mi veriyorsun? Tek başına beceremezsin sen. Cuma günleri nispeten gevşek oluyor iş. Namaza gidenler falan. Çıraklardan birini veririm yanına. Vapurla karşıya geçersiniz. Ablana da haber et. İskeleden karşılasınlar sizi. Düğündü bu sözler. Bayramdı. En büyük müjdeydi keder için. Utanmasa sarılıp yanaklarından öpecekti İsmail'i. Zor tuttu kendini. Cuma sabahı bayram çocuğu sevinciyle özenle hazırlandı keder. İstanbul'a geldiklerinden bu yana ilk kez çıkacaktı sokağa. Kaynanasının önceki yıl bayram için diktiği çiçek desenli emprime elbisenin üzerine mantosunu geçirdi, siyah rugan ayakkabılarını giydi. İsmail'in peşine takıldı. Kahveye vardılar. Kedere eşlik etmesi için çıraklardan en gariban olanını Remzi'yi seçmişti İsmail. Ama karısını çırağıyla baş başa Üsküdarlara göndermeyi içine sindirememişti. En münasibi Nusret'i de yanlarına katmaktı. Keder, Remzi ve Nusret dükkanın az ötesindeki duraktan dolmuşa bindiler önce. Eminönü'nde indiler dolmuştan. Vapur iskelesine doğru yürüdüler. Üsküdar vapuru. İçi içine sığmıyordu kederin. İçeride mi oturmak istersin yenge diye sordu Remzi. Güverteye çıkalım dedi keder. İstanbul'a ilk gelişindeki heyecanı yeniden yaşıyordu. Çocuksu bir sabırsızlıkla güvertenin en ucuna, denizi en rahat görebileceği sıranın başına geçip oturdu. Remzi karşısına geçti, Nusret de yanına. İki muhafızla korunan tutuklu gibi hissetti bir an kendini. Gülüverdi düşündüklerini. Tutsaklığın böylesine can kurbandı. Çay içer misin yenge? Allah için efendi çocuktu Remzi. Saygıda kusur etmek bir yana, ince düşünceliydi de. Çelimsiz kavruk bedeni, esmer teni, ince uzun suratının ortasında haşmetle uzanan kemerli burnuyla çirkin sayılabilecek dış görünümünü inkar edercesine sevimli bir yüzü vardı. İnsana güzel gösteren huyudur derdi babaannesi. En somut örneği karşısındaydı işte. İçerim dedi keder. Gözlerinin derinliklerine kadar gülümseyerek. Askılı tepsiyle sıraların arasında gezinen çaycıdan aldığı tavşan kanı çayı kedere uzattı Remzi. Bir bardak kendine, bir bardak da Nusret'e aldı. Elini cebine daldırıp para çıkaracaktı ki, yüzünde ciddi bir ifadeyle ''Dur hele sen'' diyerek engelledi Nusret onu. Ceketinin cebinden çıkardığı parayı tepsiye bıraktı. ''Afiyet olsun'' dedi afili bir tavırla. Oğluna dikkatle baktı keder. Gururla gülümsedi. Büyümüş adam olmuş da anasına çay ısmarlıyordu oğulcuğu. Babasının verdiği harçlıktı cebindeki. Ama olsundu. Gün gelecek, kendi kazandığı parayı da harcayacaktı elbet. Ne var ki baba yanında çırak gibi çalışmakla nasıl başaracaktı bu işi? Orasını keder de kestiremiyordu henüz. Gülistan'la Ahmet Üsküdar iskelesinden aldılar konuklarını. İkisi birden gelmişti karşılamaya. Ahmet'in arabasının arka koltuğuna Gülistan, Keder ve Nusret oturdu. Remzi de ön koltuğa, Ahmet'in yanına kuruldu. Evin önüne geldiklerinde Remzi'ye, "Sen de benimle mağazaya gel istersen," dedi Ahmet. Doğruydu. Kadınların arasında ne işi vardı çocukcağızın? "Ben de seninle geleyim enişte." Oğlunun kendini erkek safında görmesi bir kez daha gülümsetti Keder'i. Üstelik anasından izin alma gereği de duymamıştı Nusret. İlk anda hoşuna gitse de Gülistan'la beraber eve doğru yürürlerken İsmail'in oğlu ne olacak diye geçirdi içinden. Anasıyla, teyzesiyle, teyze çocuklarıyla vakit geçirmeyi kendine yakıştıramıyordu kerata. Körle yatan şaşı kalkardı. İsmail'in yanında ömür tükenenin de onun huyundan suyundan nasibini alması kaçınılmazdı. İstanbul'a geldiğinden bu yana böylesini mutlu hissetmemişti kendini Keder. Abla kardeş lafı birbirlerinin ağzından alarak uzun uzun sohbet etmiş, dertleşmiş, öğlen Gülistan'ın önceden hazırladığı birbirinden enfes yemekleri yemiş, ikindi vakti de Keder'in pek sevdiği şeker lokumla çay içmişlerdi. Akşamüstü Keder, Remzi ve Nusret'i iskeleye bıraktı Ahmet. Vapurla Eminönü'ne, oradan dolmuşla Fatih'e ve eve. Karşı tarafa gidip gelmek o kadar da zor değildi. Biraz zaman alıyordu hepsi o. Bu yolu tek başına bile gidip gelebilirdi Keder. Ama kabul etmeliydi ki İsmail'in onu yalnız başına İstanbul'un diğer ucuna göndermeye razı olması gerçekleşmeyecek bir düşten ibaretti. Hatta tadı damağında kalan bugünün tekrarının olabileceğinden bile emin değildi. Acaba İsmail'in iyi tarafına gelirdi, her cuma ablasına gönderir miydi karısını? Hiç sanmıyordu doğrusu. Ama denemekten ne çıkardı? İsteğinin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü hesabıyla çarşamba akşamından yaptı hazırlığını. İsmail dedi, sustu. Derin bir soluk aldı. İsmail diye devam etti kocasından bakışlarını kaçırarak. En süklüm püklüm, en boynu bükük haliyle "Bu cuma da avlama gidebilir miyim?" diyiverdi. İsmail tam ağzını açıp "Olmaz!" diyecekken gözlerini yere dikmiş, ondan gelecek olumlu yanıtı bekleyen karısının mahzun yüzüne takıldı kaldı. Konuşurken elleri titriyordu Keder'in, dudakları. Dokunsan ağlayacaktı. Taş olsa erirdi karşısında. İsmail'in taştan pek farklı olmayan kalbi erimese de yumuşar gibi olmuştu nasılsa. "Kahvede işler aksıyor. Remzi'yi veremem yanına," diyerek işi yokuşa sürmeyi denedi. "Ben götürürüm annemi," Nusret'ti. Onun bu beklenmedik çıkışı İsmail kadar Keder'i de şaşırtmıştı. Minnetle baktı oğluna. Nasıl da destek çıkmıştı anasına. "İyi de anaoğul yollara düşmelerine heder miydi İsmail?" "O iş sandığın kadar kolay değil Nusret Efendi," dedi İsmail. "Şunun şurasında bir defa gittiğin yer. Bizim memlekete benzemez buralar. Ben bile sora sora buluyorum yolumu." Pes edecek gibi değildi Nusret. Anasını götürmek bir yana, kahvehanenin tek düze havasından uzaklaşıp bir günlüğüne de olsa İstanbul'u farklı boyutlarıyla yaşamanın keyfini çıkaracaktı bu bahaneyle. "Ne var ki?" dedi. "Ezberledim yolu. Takıldığım bir yer olursa senin yaptığın gibi birilerine sorarım ben de. Ayıp değil ya." Keder aradan sıyrılmış, baba ile oğul karşı karşıya kalmıştı. Karısına hayır demek kolaydı da yere göğe sığdıramadığı oğluna "Boyundan büyük işlere kalkışma, otur oturduğun yerde," demesi zordu İsmail'in. "Öyle olsun bakalım," dedi gönülsüzce. Keder'e dönerek ekledi hemen. "Ama öyle her hafta her hafta olmaz. Bir hafta sen gidersin ablana, sonraki hafta o gelir." Kulaklarına inanamıyordu Keder. Mucizeydi. İstanbul'un mucizesi. Memlekette olsa böyle bir izni asla vermezdi İsmail. Deniz havası ona da mı iyi gelmişti ne? Nereye kadar sürerdi kocasının bu mutedil tavrı bilemiyordu. Ama zar zor da olsa masum sayılabilecek isteklerinin geri çevrilmemesi gelecek günler için umut vaat ediyordu. Devamı gelirdi inşallah. 8. ayrımın sonu. Sayfa 126.